Ayrım 13. Türkan, Ayşekul'in, sayfa 249. Baskın. 13 Nisan 2009 Arnavutköy. Gece Gökşin'in getirdiği mektupları okuyacağım diye geç uyudum. Sabaha karşı derince bir uykuya dalmıştım ki hastaneden gelen ekip tatlı uykumdan uyandırdı beni. Kan almaya gelmişler. Hasta bakıcı odama girince yatak odamda yapmayalım bu işi dedim. Şimdi siz gider gitmez kahvaltı vermek isteyecekler bana. Kahvaltı yatağa getirtmeyi sevmiyorum. Geçen gün çayı döktüm. Şilteyi akşama kadar zor kuruttuk. Üzerime bir şey verin de oturma odasına geçeyim. Yatağın ucundaki ince şalı sırtıma koydu hasta bakıcı, koluma girdi. Kendi kendime yürüyebilirken koluma girenlere bozuluyorum ama gücenmesin diye ses etmedim. Yavaş yavaş oturma odasındaki divana doğru yürüdük. Yerime yerleştim. Zeynep önümde duran sehpaya cep telefonumu, telefon defterimi ve yatağımdan toparladığım mektupları koydu. Hemşire uzun bir lastikle sağ kolumu dirseğimin üzerinden sıktı. İşe yarar damar bulmaya çalıştı. Bulamayınca lastiği söktü, sol koluma bağladı. Kollarım ve ellerimin üstü kan vermekten, serum almaktan delik deşik. Şişmiş ve morarmış ellerime bakarken annemin dikiş kutusunda duran ve çocukken bana hep çok gizemli gelen iğne yastığını hatırladım. Kendimi üzerinde değişik boylarda iğneler bulunan o küçük yastığa benzettim. İğne yastığıyla oynamam yasaktı. Her yasak şey gibi merakımı çekerdi. Niye bu kadar çok iğne saplı buraya diye sorduğumda, çünkü o bir iğne yastığı demişti annem. İşi bu. Sonraki yıllarda iyice haşır neşir oldum iğne yastıklarıyla. Evde patron çıkartarak çocuklarını elbiseler diken annem bana da öğretmişti dikiş dikmesini. Az mı dikiş diktim? Neredeyse 12-13 yaşımdan beri. Benim çocukluğumda ve gençliğimde hazır giyim yoktu. İç çamaşırından en şık giysilerimize kadar her şeyimiz evde dikilirdi. Ben annemin dikişe yatkın el becerisini almış olmalıyım. Severdim kendime bir şeyler biçip dikmeyi. İstanbul'da eğitimli bir aileye doğacağıma, bir Anadolu kasabasında kendi halinde bir evde doğaydım. O kasabanın tercisi ben olurdum kesin. Dün akşam karıştırıp durduğum mektupların arasında pek çok kanıt var amatör terziliğime dair. 5 Ağustos 1950'de Gökşin'e yazmışım. Geçen gün bir kırmızı mayo diktim, iki parçalı. Artık terziliği ilerlettik. Sanat okulu talebelerine meydan okuyorum. Dün bir de basma bitirdim. Biçimi kendi icadım. Fena olmadı. Köy içinde giyilir. 20 gün geçmemiş ki yine makine başındaymışım. 24 Ağustos 1950. Dün öğlene kadar dikiş diktim. Diyeceksin ki bayram günü dikiş dikilir mi? Bu benim aklımdır. Daha doğrusu akılsızlığım. 16 Ağustos eğlencesinden sonra ben bayramın geleceğini farkında değilim. Dün baktım ki geliyor. Bayramlığım yok. Aslında bluzum var da eteğim yok. Evde çok güzel bir lacivert kumaş vardı. Annem elbise yapacaktı. Ondan hemen bir eteklik yaptım. Oldu bitti. Bir başka mektubumda yine bu marifetimden bahsetmişim Gökşin'e. Annemin geçen sene yaptırdığı bir basma vardı. Artık dar geliyor. Onu aldım. Mayo yapacağım. Bugün kestim. İşim çok zor. Zira bütün mayo yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Akşamüstü kumaşı oturtmak için çok uğraştım. Terzi olmadığım için usulünü bilmiyorum. Epey zorluk çektim. Bu yazıların sonuna bir de mayo modeli çizmişim. Kilotlu, eteklikli bir model. Arka ortası 5 sıra çapraz bağ ile kapatılıp bele oturtuluyor. Anneme çok yakışan bir elbiseydi ama zavallı anneciğim her yıl aldığı kilolara yenilerini eklerdi. Bu yüzden benim genç kız olduğum senelerde mevsim başında kendi için özene özene diktiği elbiseler mevsim sonunda benim ya da kız kardeşim için küçültülürdü. Terziliğim üniversite yıllarında da devam etti. Kendime etekler, ceketler ve onlara uygun çantalar bile diktim. Artık hayatımda sınıf çayları başlamıştı ve bana o güne kadar benimsettirilen sadeliğe ve ciddiyete rağmen kendime itiraf etmesem bile güzel giyinmek, şık olmak istiyordum. 25 Kasım 1954. Ne olur burada olsaydın da çaya beraber gitseydik. Ben ne yapacağımı bilmem. Bütün arkadaşları, çoluk çocuğumu toplamak lazım. İki çift gitsek, vay gele hocaların kavalyeri tenkidine. Boş yere tenkit edilmek doğru olmaz değil mi? Ne giyeceğim Gökşin? Yeni bir şey dikmek için vakit de yok. 9 Aralık 1954. Geçen cumartesi eşantiyonlu tıp çayına gittik. Çayda bizim çocuklara hediyeler verildi, çok eğlendik. Bu benim ilk çayımdı. Ama pişkin davrandım hani. Mezunlar çayına da gideceğiz, kızlar kavalyesiz olalım diyorlar. Ben de göğüslük, kara çorapla gidelim diye teklif ettim. Olur mu ya kardeş? Bir mavi yün vardı evde, çok cici. Onunla bir bluz başladım. Bakalım neye benzeyecek. Görüyorsun ya, ben hamarat bir kız oldum artık. Evde olduğum günler silip süpürüyor, bulaşık ve ütü yapıyorum, dikiş de keza. Neyse, çaya gittik, epey eğlendik. Babam ve Meryem'in kocasıyla dans ettim, iyi de oldu. Sevinç ve bir kız arkadaşı da gelip masamıza kuruldular. Oysa onlara kavalyeli gelin demiştim, meğer tıpçıyı zannetmişler. Düşünün, Benim kavalyem babam. Ama ne kadar mutluymuşum buna rağmen. Diğer arkadaşlarıma da kavalyelerinizle gelin derken kastettiğim sevgilileri değil, erkek kardeşleri, dayıları, yeğenleriydi zaten. Masumiyet çağının azla yetinen, kolayca sevinen ve her şeye üzülen çocukları bizler. Bu yaşa geldik, kimimiz hala izlerini taşırız o safiyetin. 27 Aralık 1954 ve kızıyorum başkaları yorulurken benim boş kalmama. Hoş, pek de boş sayılmam. Dikiş dikiyorum, çanta vesaire yapıyorum, ev işleri filan. Epey hamarat oldum. Sabah ders çalışmadım. Kendime etek ve çantamla bir örnek kapüşon yaptım. Gri, kenarlarını kırmızı bir geçirdim. Dikişte bu kadar içli dışlı olan biri delik deşik kolunu iğne yastığına benzetmez de neye benzetir? İğne yastığı olmanın dışında başka işlere de yaradı kollarım. Allah'a bin şükür. Hastalarını ve öğrencilerini hep sevgiyle kucakladı bu kollar. Onlar da benim kıymetimi bildiler doğrusu. Yolun sonuna geldiğim şu günlerde beni yalnız bırakmıyorlar. Hemşirenin elindeki tüpe akmakta olan kanımda eğer değerler iyi düzeylerde çıkarsa yarın hastaneye gideceğim kemoterapi için. Yine bir başka iğneyi elimin üzerine saplayacak ve ilaç aktaracaklar damarıma. Aldırdım yoktu bunlara. Aklım fikrim derneğin birkaç hafta sonra kutlanacak 20. yılında. Fazıl Say'dan o gece konser vermesini rica etmiştik. Dernektekiler henüz yanıt alamamışlar. Programı elbette çok yüklüdür ünlü piyanistin. Üstelik daha önce de derneğin yararına bir konser vermişliği vardı. Kabul etmeyebilir. Ne yapacaklar bizimkiler o zaman? Kimi bulabilirler bu konser için? Bu kadar az zaman kalmışken. Şu kutlama programı kemoterapiden önce halledebilseydik keşke. Kemolar giderek daha çok yorgunluk ve sıkıntı vermeye başladı çünkü. Eskiden kemodan kalkar kalkmaz işlemin başına koşabilirken artık günlerce dinlenmem, mide bulantılarımı geçmesini beklemem gerekiyor. Odaya geldiğimde televizyonun sabah haberlerini almak için açtırmıştım ama hemşireyle sohbet ederken sessize almış Zeynep. Kan verirken sesi sonuna kadar kısılmış televizyonda sabah haberlerini okuyan sunucunun arka planında aka duran resimlere bakıyordum göz ucuyla. Birden gözüme pek tanıdık görüntüler takıldı. Kapısında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yazan dernek binasını gördüm bir an. Şu televizyon sesini açar mısınız lütfen dedim hemşireye. Bakın kumanda şurada. Hemşire kumandaya uzandı. Sokak kapısının zili de işte tam o anda çaldı. Aman siz kımıldamayın dedi hemşire. Bir eliyle bir parça pamuğu kan aldığı noktaya bastırıyor. Diğeriyle televizyonun sesini açmaya çalışıyordu. Sesi yükselttiğinde görüntü değişmişti ve çağlayan paldır küldür merdivenlerden aşağı iniyordu. Herhalde bakkal çırağı gazete getirdi diye düşündüm. Çağlayan diye seslendim. Sonra gel de bir bak televizyonda bizim dernekle ilgili bir haber geçti ama kaçırdım oğlum. Başka kanalları ara belki yine çıkar bir yerde. Birkaç dakika geçti. Hemşire koluma bastırdığı pamuğu tablaya bıraktı. Merdivenlerde yine ayak sesleri duyuldu. Yukarıya kesinlikle bir kişiden fazla insan çıkıyordu bu kez. Uzandığım divandan doğruldum, kapıya doğru döndüm ve dondum kaldım. Kapının eşiğinde duran oğlumun arkasında bir kalabalık vardı. Polisler gelmiş anne, dedi çağlayan. Lacivert üniformalarının sırtlarında terör ile mücadele yazan genç adamlar odaya doluşurlarken hemşire elindeki kan tüpünü aceleyle çantasına yerleştiriyordu. Buyurun dedim. Buyurun da doğru adrese geldiğinize emin misiniz çocuklar? Sivil giyimli olanlardan birisi öne çıkıp saygılı konuştu. Sizi rahatsız etmek istemezdik hocam. Fakat aldığımız emre göre evinizde arama yapacağız. Ne arayacaksınız diye sordum. Ümraniye'de bulunan silahlarla ilgili. Gülmeye başladım. Şaka ediyorsunuz. Evimde silah mı arayacaksınız? Maalesef. Annemi de mi Ergenekon'a bulaştırdılar yoksa dedi çağlayan. Polis yanıtlamadı. Avukatıma telefon etmek istiyorum dedim. Elbette hocam. Çağlayan cep telefonuma baktı. Anne bunun şarjı bitmiş dedi. Telefonumu fişe takıp kendi telefonunu getirmek için üst kata çıkarken odayı dolduranlara sordum. Hemşireye hastaneye dönmesi için izin verir misiniz? Tahlillerin aciliyeti var da. Hemşire gidebilir dedi şefleri. Hemşire kül gibi solmuş yüzüyle alet edevatını toplayıp çıkarken Çağlayan geri geldi. Kendi cep telefonundan avukatı aradı ve telefonu bana uzattı. Avukata başımıza gelenleri anlattım. Avukatım hemen yola çıkacağını, en kısa zamanda eve geleceğini söyledi. Sizler avukatım beklerken birer çay içer misiniz ya da kahve diye sordum. Zahmet etmeyin efendim. Vazife başında ikram kabul edemeyiz. Oturun o halde, ayakta kalmayın dedim. Siz bizim için üzülmeyin efendim. Biz ayakta beklemeye alışığız dedi sivil giyimli kişi. Zeynep'e, Halime'nin yatağını kaldırmıştın değil mi diye sordum. Bu arkadaşları aşağıdaki odada misafir edelim, orada oturup beklesinler. Zeynep, Halime'nin yatağını kaldırmak için aşağı koştu. Evim, Arnavutköy'ün denize doğru inen yollarından Beyazgül Sokak'ta 3 katlı eski bir Rum evidir. Ardiye niyetine de kullanılan giriş katında kışları ısıtmadığımız ve misafirler için kullandığımız bir oda, merdivenle çıkılan ikinci katta benzeri ahşap evlerde olduğu gibi ortadaki hole açılan iki küçük yatak odası, bir oturma bölümü ve mutfak var. Ayrı girişi de bulunan evin üçüncü katı Çağlayan'a ait. Polisler Çağlayan'ın katına hiç çıkmadılar. Saygılı ve naziktiler. Belgelerin yok edilmesi ihtimaline karşı sivil polis hole çıkıp ayakta dikilmeyi sürdürürken diğerleri zemin kattaki küçük odada oturup avukatın gelmesini beklediler. Çağlayan onlarla birlikte aşağı indi. Bu iş ne kadar sürer diye sordum hole dikilen görevliye. Belgelerinizi toparlayacağız, bir de silah olup olmadığına bakacağız. Buyur bak oğlum, karşısı benim yatak odam. Ben arama yaparken yanımda sizlerden biri bulunmalı. Oğlumu çağırayım. Bir kişi daha çağırırsanız aynı anda iki ayrı odayı arayabiliriz. Zeynep'e baktım, başıyla hayır işareti yaptı. Beni yalnız bırakmak istemiyordu herhalde. Yakında oturan bir arkadaşımı çağırayım o halde dedim. Avukatım da geliyor ama işi gücü vardır, o uzun süre kalamayabilir. Siz rahatınıza bakın efendim, bizim acelemiz yok dedi polis. Şivesi doğu kökenini ele veriyordu. Nerelisiniz diye sordum. Ben burada doğdum ama memleket Van dedi. Güzeldir oraları, gittiniz mi bana? Hem de kaç kere. Şu okula giden kızlar için mi? Cüzamlılar için. Ya şaşırdı. Doktor olduğumdan haberi yoktu herhalde. Dernekçiliğimi yanı sıra doktor olduğumu da söyledim. Bizim oralarda epey yaygınmış cüzam dedi. Artık çok azaldı dedim. Van'da ilk cüzam taramasını biz başlatmıştık. Bahçesaray'da. Bahçesaray'a da mı gittiniz? İlk kez 1983'te gitmiştim. Sonra pek çok yere gittim. Ne yaptınız oralarda? Cüzamları sapladık dedim ya. Kolay olmamıştır. İnsan içine çıkamazmış onlar da. Şimdi çıkıyorlar artık. Tedavi oluyorlar. Hiçbir şeycikleri kalmıyor dedim. Yine de onlardan uzak durmalı. Ne bileyim, cüzam işte, bulaşıcı hastalık. Öyle söyleme, o taraflıyım diyorsun. Bakarsın bir gün aileden biri de yakalanıverir bu mikroba. Ne yapacaksın? Onu evinin, köyünün dışına mı atacaksın? İlacı var, içiriyorsun, temizliğine dikkat ettiriyorsun, iyileşiyor. Hatta evlenip, iş güç sahibi olup çoluk çocuğa da karışıyor. Eliyle masanın kenarına vurdu. Allah korusun dedi. Siz daha İstanbul'dan kalkıp oralara cüzamla uğraşmaya gittinizse cennetlisiniz vallahi. Cennetlik miyim, değil miyim pek yakında göreceğim dedim. Yine tahtaya vurdu. Allah gecinden versin, Allah'tan ümit kesilmez. Bana bakışından hem halime acıdığını hem de hakkımda iyi şeyler düşünmeye başladığını anladım. Bahçesaray'a birkaç kez gitmiş olmam aramızda bir yakınlaşma doğmasına sebep olmuştu. Memleketini bilinen birine rastlayınca bizim toprağın çocuklarının içi erir nedense. Genç polisin Van'ı biliyor olmamın karşısındaki sevincini görünce aklıma öğrencilerimden birinin yaşadığı olay geldi. Ona da anlatsam mı diye düşündüm. 1984 yılında Bahçesaray'a cüzam taramasına götürdüğüm ilk ekipte Talat Kırış adında bir öğrenci vardı. Bahçesaray'ın eski adının Müküs olduğunu bu gezi sayesinde haliyle öğrenmişti. Taramadan yıllar sonra başına gelen bir olayı anlatmıştı bana. Bir akşam Çapa'da nöbetteyken ta Erzurum'da inşaattan düşen genç bir işçi getirmişler hastaneye. Bel omurlarından biri kırılmış, sinirlere baskı yapıyormuş. İlk bakışta umutsuz bir vaka gibi duruyormuş ama Talat'ın da aralarında bulunduğu doktorlar bacaklarının iç kısmında küçük bir duyarlılık fark edince ellerini çabuk tutarlarsa genci felç olmaktan kurtarabileceklerini umut etmişler. Hastayı ameliyata hazırlayan Talat gence memleket neresi diye sormuş. Van. Neresinden diye sormuş bu kez. Bahçesaray demiş hasta. Müküs yani. Bacakları tutmayan hastanın gözleri parlamış. Önceden götürüldüğü hastanelerde yüzüne bile bakılmazken ülkenin bir başka ucunda kasabasının hatta köyünün mezanın adını bilen bir doktorla karşılaşınca kesin iyileşeceğine inanmış. O moralle girmiş çok zor olan ameliyata ve gerçekten iyileşip ayağa kalkmış. Diyeceğim şu ki bize çok uzak duran kişilerle dahi bir ortak nokta bulup gönüllerine dokunursak, doğru sözleri söyleyebilirsek iletişim kurmak her zaman mümkündür ve sıcak bir iletişim mucizeler yaratabiliyor. Bu anıyı aktarmama fırsat vermedi. Yani siz tek başınıza mı gidip cüzam taraması yaptınız orada diye bir kere daha sordu genç polis. Hayır dedim, ben hocaydım. Öğrencilerimden bir ekip kurdum, 10-12 kişi birlikte gittik. Cesursunuz valla, her baba yiğit gidemez. Bence her baba yiğit gitmeli. Her birimiz memleketimizin her bir köşesini görüp tanımalıyız. Elimizde ne değerler olduğunu ve o değerleri nasıl heba ettiğimizi bizzat görmeliyiz. Haklısınız. Usulca yanımdaki iskemleye ilişti. Sohbeti ilerlettiğimizden beri kıvranıyor karşımda. O da benim gibi neden suçlandığımı anlayabilmek için. Bu eve baskın yapılmasının saçmalığının, yaşlı ve çok hasta bir doktorun terörle suçlanabilmesinin, nereden bakılırsa bakılsın, gerçek dışı durduğunun bal gibi farkında. saçsız başımdaki bandana, kelliğimi kapatmaktan uzak ama genç polis bu durumu yadırgamıyor. Belli ki kemoterapi gören hastaların saçsız kalmasına alışık. Ben kemolarımdan sonra kel kafama bandana takıp insan içine karışınca, o halde televizyonlara bile çıkınca, bana gelen mesaj ve mektuplardan anladım ki pek çok kişi cesarete gelip o vaziyette gezmeye başlamış. Fakat polis gözlerinin sık sık 9 aylık hamileymişim gibi duran şiş karnıma takılmasına mani olamıyor. Yüzüm çökük, kollarım ip gibi kalmış ama karaciğer yetmezliği çeken son demlerindeki her hasta gibi karnım davula dönmüş vaziyette. Bakışlarını karnımdan kaçırırken yakalanınca güldüm. Karnımın şişliği, hastalığın normal seyri dedim. İçimden vallahi hamile değilim demek geçti ama tuttum kendimi. Geçmiş olsun dedi. Kıpırdandı, ellerini ovuşturdu. Onun neden terör aramalarına bulaştırdılar sizi demesini bekledim. Ama sonunda dilinin ucundakini sormak yerine nasıl oldu bu yolculuk anlatsanıza deyiverdi. Hangi yolculuk? Şu sizin Müküs'e gidişiniz. Uzun hikayedir dedim. Sıkılmayasın. Nasılsa avukatınızı bekliyoruz. Zaman geçer fena mı? Hikayenin üzerinden de çok zaman geçmişti. Dile kolay, tam 25 sene. Ne kadarını hatırlayabileceğimi ben de merak ediyordum doğrusu. Hatırlayabildiklerimi genç polise anlatabilmek için belleğimi yokladım. 13. ayrımın sonu, sayfa 261.